5 artı 3. Yazan Arne Dağ. 1. 30 Kasım Pazartesi. 08.10. Koridor karanlıktı. Beryer yine de tavanda ağır ağır ilerleyen böceği gördü. Bakışlarıyla uzun süre izledi. Gözlerini üzerinden ayırırken böceğin arı olduğunu fark etti. Koridordaki tek ışık zayıflığına rağmen çok belirgindi. Beryer'le diğer adamın arasındaki kapalı kapının hizasında küçük, yuvarlak bir ışıktı. Adamların ikisi de silahlarını çekmiş, sırtlarını soğuk duvara dayamışlardı. Kapının diğer yanındaki yaşlı adam, buz grisi gözlerini Beryer'e dikti, başıyla işaret verdi. Beryer, elindeki silahı bırakmadan, büyütece benzer bir şey çıkardı cebinden. Sessizce kapı deliğine dayadı, içeri baktı. Görüş açısı çarpıktı. Ama dairenin içi rahatlıkla seçilebiliyordu. Oturma odasına açılan bir hol vardı. Kasım şafağının ilk ışıklarında, odanın tam karşısındaki büyük pencereye doğru devasa iki kartal süzülüyordu sanki. Ağır çekim görüntüye benziyordu. Gittikçe yaklaşan iki karanlık silüet. Bir an tam pencerenin önünde bir hava akımına tutunur gibi oldular. Kartallar insani hatlara kavuştu. Pencerenin kenarına sıkıca basan ayaklar bir süre hiç hareket etmedi. İçlerinden biri ellerini kaldırıp parmaklarıyla ondan geri saymaya başladı. 9, 8. Beryer büyütece benzeyen şeyi kapı deliğinden çekip cebine attı, bir maymuncuk çıkardı. Maymuncuğu sessizce kilide soktu. Görünmez girinti ve çıkıntıları ararken çıkan seslerden huzursuz oldu. 6, 5, 4. Maymuncuk yerine oturmadı. Yıllardır ilk defa başına geliyordu. 3, 2, sonunda başardı. Maymuncuk yerini buldu. Bir klik sesi duydu. Silah havada, kapıyı tekmeyle açtı. Aynı anda siyah giysili iki adam, balkon kapısını tekmeyle açıp içeri daldılar. Ellerinde otomatik tüfekler vardı. Dairenin sol tarafına yöneldiler. Beryer sağ gitti. Oturma odası. Bir çini soba, kanepe, okuma koltuğu, şömine ve içki servis arabası. Okuma koltuğunun yanındaki sehpada kalın bir kitap. Beryer, elinde silah, oraya gitti. Kitabın üzerinde camları çok kalın bir gözlük vardı. Kitap İngilizceydi. Shakespeare'in toplu eserleri. Beryer hiçbir şeye dokunmadan etrafa baktı. Duvarda çerçeveli tek bir fotoğraf asılıydı. Bir manzara fotoğrafı. Gün batımının büyüleyici ışığında bir tepe. Serviler ve çamlar, birkaç beyaz ev, başlarını yere eğmiş birkaç eşek, tepenin başına doğru merdiven basamakları gibi sıralanmış arı kovanları ve ışıltılı denize kadar halı gibi uzanan parıltılı düğün çiçekleri. Uzakta denizden yükselen kocaman bir kaya. Beryer, Cebeli Tarık kayalıklarını tanıdı. Kitaba döndü, çömeldi, dikkatle gözlüğü inceledi. Kitabın ince sayfalarının arasından bir ayracın ucu görünüyordu. Hiçbir şeye dokunmadı. "Burada," diye seslendi biri bastırılmış bir sesle. Beryer ayağa kalktı, döndü. Yaşlı adam holde durmuş ona bakıyordu. Kısa saçları mıknatısın üzerine toplanmış demir tozlarına benziyordu. Adı August Steen. İsveç gizli istihbarat örgütü SEPO'nun istihbarat şefi. Beryer ile Steen sesin geldiği yöne gittiler. Bir mutfağa ve koridoru geçtiler. Uzak odalardan birinden konuşmalar duyuldu. Beryer odaya girdi. Siyah giysililerin otomatik tüfekleri omuzlarına asılıydı. Beryer, August Steen'in teşkilat dışından bulduğu adamları bir parça şüpheyle inceledi. "Daire kontrol altında," dedi Roy Graham. "Ama o burada oturuyordu," dedi Kent Döz. Penceresiz, belli ki ses yalıtımı yaptırılmış odaya bakarak ellerini iki yana açtı. Beryer etrafı gözden geçirdi. Yukarıdaki zevkli odanın tersine özelliği olmayan bir odaydı. Ne zincir, ne deri kayış, ne serum askısı vardı. Uyuşturucu da kullanılmamıştı. Hiçbir şey ifade etmeyen bir boşluk. Oturma odası bunun tam aksiydi. Beryer dağınık yatağın yanına çömeldi. Başını yana eğip yastığı, buruşuk çarşafı inceledi. Gittikçe güçlenen sabah ışığında üç uzun siyah saç kılı görebildi. "Arkadaşımızın iz bırakmamak gibi bir derdi yok," dedi. "Niçin olsun ki?" dedi Stein. Gizlemek istediği tek şey kadını götürdüğü yer. Beryer zayıf bir vızıltı duydu. Tavana baktı. Yatak odasından bir arı çıktı. Daha önce gördüğü arı mıydı? Arının peşinden mutfaktan geçip oturma odasına girdi. Koltuğun yanında durdu, eldivenlerini taktı. Kalın gözlüğü kitabın üstünden kaldırdı. Ayracın durduğu sayfayı açtı. Ayracı bir satırın altında tuttu. Hamlet, 3. sahne. Ayraç, dünyanın en bilinen edebi formülünün altındaydı. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Beryer, duvara asılı tabloya dönüp inceledi. Deniz, kaya, çiçek tarlası. Yamaç yukarı arı kovanları. Arı kovanlarına bakarken tekrar bir arı vızıltısı duydu. Bu seferki değişikti. İki vızıltı vardı. Başını kaldırdı, tavanın köşesinde iki arı duruyordu. Kasım sonunda arı olur mu? İsveç'te. To be or not to be. Arı yetiştiriyor, dedi Beryer. Kent ile Roy şüpheli gözlerle baktılar. Stein ise ifadesizdi. Nasıl yani, dedi Roy. İçeride mi? Sanmam, dedi Beryer. Şimdi bu mu moda oldu, dedi Kent. Çatıda arıcılık yapmak. Siktir ya, dedi Roy. Stein kaşlarını çattı. Çatıya çıkmanın üç yolu var, dedi. Merdiven boşluğu, yangın merdiveni ve balkondan balkona geçmek. Gran, iki kat daha tırmanabilir misin? Roy balkona doğru baktı. Yukarıdan aşağı iki halat sarkıyordu. Başını salladı. Stein devam etti. Döz, yangın merdiveni. Beryer, merdiven boşluğu. Genel bir fikir edinmek istiyorum. Bağlantıyı koparmayın. Ulaştığınızda haber edin. Benden talimat bekleyin. Hadi bakalım. Roy balkona çıktı. Beryer ile Kent dış kapıdan çıktılar. Kent yoluna gitti. Beryer lambayı yaktı, koridorda ilerledi. Merdiven boşluğuna geldi, duvarda yürüyen bir arı gördü. İki olasılık vardı. Bunlar ya kaçak arılar ya da göstermelik bir şey, bir yemdi. Eğer arılar kaçaksa, suçlu kaçırdığı kurbanla birlikte yukarıda olabilirdi. Hem de tamamen hazırlıksız. Ama daha çok bir nedenle onları çatıya çekiyor gibiydi. Yine de yukarı çıkacaklardı, artık dönüş yoktu. İşe başka polisleri karıştıramazlardı. Gizlilik kararı kesindi. Beryer, Roy'la Kent'in ne kadar şey bildiklerini bile bilmiyordu. Arı kaybolana kadar birkaç saniye onu izledi. Sonra yukarı çıkmaya başladı. Çelik kapı içeriden açılıyordu. Beryer telsizini çıkarttı, yerini aldığını bildirdi. Telsiz önce cızırdadı, sonra Roy'un sesi duyuldu. Ben de yerimdeyim. Telsiz bir kez daha cızırdadı. Bu defa konuşan August Stein'di. Binanın yanından kuş bakışı görünüş. Çatıda küçük, alçak bir yapı var. Kuzeydoğu köşesinde. Sana yakın Gran. 5 metre var yok. Ama kapısı sana bakıyor Beryer. Sen 20 metre uzaktasın. Döz karşı tarafta, yangın merdivenlerinden 10 metre uzakta. Anlaşıldı, dedi Roy. Kent. Yangın merdiveni çok zahmetli, dedi Kent nefes nefese. Birkaç dakika kaldı. Geldiğinde ara. Bir sessizlik oldu. Merdiven boşluğundaki lambalar söndü. Beryer'in üzerine bir karanlık çöktü. Sessizlikte bir vızıltı daha duyuldu. Karanlıkta kırmızı bir elektrik düğmesi parladı. Beryer elektrik düğmesine uzandı. Işık tekrar yandı. Arı vızıldamaya devam ediyor ama görünmüyordu. Yaptıkları tek şey beklemekti. Dayanılmaz bir bekleyiş. Bu bekleyişin sonunda karanlık bir motel odası belirdi. Dışarıdaki gürültülü araba yolundan, neon ışıktan daha zayıf bir ışık sızdı içeriye. Beryer, elinde acıklı bir poşetle içeri girdi. Poşette benzinlikten aldığı sandviç ve yoğurt vardı. Koltuğa oturacakken birinin varlığını fark etti. August Stein konuşana kadar yüreği ağzına geldi. Radara yakalanmamak diye buna mı diyorsun? Merdiven boşluğunda saniyeler sürünerek geçiyordu. Beryer elini göğsünde gezdirdi. Kurşun geçirmez yeleğin çizgileri göğüs kafesi kadar tanıdık geldi. Beryer şimdi yataktaydı. Nefesi ağırdı. Bakışları koltuktaki Stein'e kilitlendi. Sanırım Karşten'in Ayşe ile kaldığı yeri bulduk, dedi Stein. Yarın sabah erkenden hazır ol. Beryer ağır ağır başını salladı. Sinir bozucu motel odasına göz gezdirdi. Ben ne bok yemeye buradayım, dedi. İsveç'in en çok aranan kaçağısın, dedi Stein. Saklanıyorsun, bunun için buradasın. Sen de Sepo'nun en kıdemli şeflerinden birisin, dedi Beryer. Ben değilim. Sepo'ya adımımı mı bile atmadım. Bana niçin yardım edeceksin ki? Biz birbirimize yardım ediyoruz, dedi Steve. Merdiven boşluğunda hala arı vızıltısı vardı. Barrier, karanlığın içinden gözünü Steve'e dikerek sözün devamını getirmeye zorladı. Şimdi benim ekibimdesin Sam. Ne hatlar karıştırıldığına dair daha sağlam bilgi edinir edinmez sana ihtiyacım olacak. O zamana kadar sakin olup beklemeni rica edeceğim. Senin için güvenli ev hazırlanıyor. Ama yarın sabah erkenden acil ihtiyacım var sana. Neymiş o halklar? Bir tür terör eylemi mi yani? Hem de şimdiye kadarkilerin en vahimi. İsveç. Tabii tabii diye sözünü kesti Barrier. Biliyorum. İsveç tarihinde görülmemiş bir terör eylemi. Ama ne bok olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sepo'nun şu gizli ayaklarından bıktım. Steen derin bir iç çekti. Kumaşı güve yeniği koltuk sırtlığına yaslandı. Karsten yıllarca en yakın adamımdı. Sepo'nun temel direklerinden biri. Köstebek olduğu açığa çıktı. Uzun süredir peşinde olduğum, teşkilatın içindeki vatan haini oymuş. Arkadaşı ve meslektaşı Sylvia Andersson'u, yani Silen'i hangi nedenle öldürdüyse, Ayşe Paçaçi'yi de o nedenle kaçırdı. En önemli kozuma, Ayşe'nin babası Ali Paçaçi'ye ulaşmak için. Kısacası Ayşe'yi Ali'yi susturmak için kaçırdı. Barrier, o can sıkıcı motel odasındaki yatakta felaket bir isteksizlikle polis içgüdülerinin uyanmaya başladığını hissetti. Yani Ali İsveç tarihinde işlenecek olan en vahim terör eyleminin nerede ve nasıl yapılacağını açığa çıkaracaktı, öyle mi? Öyle, diye başını salladı Steen. Kanımca uluslararası terör örgütü Karsten'i Ali'yi susturmak için satın aldı. Büyük ihtimalle IŞİD ama henüz kesin değil. Barrier etrafına baktı. Can sıkıcı motel odasında gözünün takılacağı bir şey yoktu. Sepo'nun anlaşılması güç istihbarat şefinin dışında hiçbir şey yoktu. Yani beni bu pisliğin içine batıran Karsten, öyle mi? Dedi Barrier. İsveç'in en çok aranan suçlusu durumuna düşüren. Eski polis memuru cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Biri benim eski beylik tabancamla adam öldürüyor. Ne bok yemeye? Steen başını salladı. Bu biraz bulanık bir şey, dedi. Ama Molle Bloom'la bir çeşit duygusal bağ var. Yukarı İsveç'te sizi gözetlediğini kesin hatırlıyorsundur. Raporlarında tuhaf bir ima vardı. Bu kanıya sonradan, raporları arka arkaya okuduğumda vardım. Sizden adam ve kadın diye bahsediyordu ama sembolik bir dille. Sembolik değil. Augustine, şöyle bir şey deyip kalem çıkardı. Günlük gazetelerden birinin arkasına çizdi. Barrier, çizilen sembollere bakarak kaşlarını çattı. Ucunda ok bulunan Mars simgesi, ucunda artı bulunan Venüs simgesi. Augustine sembolleri işaret ederek devam etti. Ucunda ok bulunan Mars sensin Sam. Ucunda artı bulunan Venüs de Molle. Barrier karanlık bir sesle, Molle karnında bebeğimle komada yatıyor şimdi, deyip başını salladı. Steen eski püskü koltuktan kalktı, elini Barrier'in dizine koydu. Bu biraz beklenmedik bir şeydi. Karşına karşı önemli bir avantajımız var, dedi Barrier'in ilk defa duyduğu bir ses tonuyla. Çok tehlikeli bir adam olduğu inkar edilemez. İyi eğitilmiş, profesyonel bir katil olduğunu söyleyebiliriz. Ama kör olma ihtimali çok yüksek. Gittikçe kötüleşen bir göz hastalığı var. Retinitis pigmentosa. Yarın sabah erkenden onu ele geçirebiliriz. Bunun için sana ihtiyacım var sen. Barrier, apartmanın dilsiz merdiven boşluğunun ve dilsiz kapısının önündeki bu bekleyişin sonsuza kadar uzayacağını düşünürken, sana ihtiyacım var Sam, diye tekrar etti içinden. Büyük bir çabayla şimdiye döndü. Emniyete açık silahına dikkatle baktı. Tuhaf bir ritimle titriyordu. Büyük ihtimal kalp atışlarındandı. Tek umudu Karsten'in kör olacak olmasıydı. Arı vızıltısından başka ses yoktu. Monoton, tükenmeyen bir arı vızıltısı. Telsiz cızırdadı. Yerimi aldım, dedi Kent. Hadi öyleyse, dedi Steen. Üç, iki, bir. Barrier kapıyı açıp dışarı baktı. Çatının üzerine şafağı andıran zayıf bir ışık yayılıyordu. Her şey hala yarı karanlıktaydı. Sağda 20 metre kadar ilerideki küçük ev beton yığınına benziyordu. Ön tarafta, biraz çaprazında, Kent'in yangın merdivenini tırmanıp eve doğru koştuğunu gördü. Aynı anda ipten yukarı tırmanan Roy, çatının kenarındaki alçak duvarı yuvarlanarak açtı. Beryer yerinden fırladı. Sanki hem oradaydı hem değildi. Her şeyi tuhaf, çarpık bir mesafeden görür gibiydi. Yaylım ateşinin başlamasını bekledi. Hedefe önce Roy ulaştı. Kent de ondan uzak değildi. Beryer ise en gerideydi. Roy'un ayağını kaldırdığını, kapıyı tekmeleyip içeri girdiğini gördü. Kent de kapıya koşuyordu. Bedeni değişik yönlere savrulur gibiydi. Eve girdi. Beryer de eve yaklaşmıştı. Boynundan keskin bir acı yükseldi. Sanki susturuculu bir tabancayla vurulmuştu. Yavaşladı. Elini ensesine götürdü. Bu defa o keskin acıyı elinde de hissetti. Ardına kadar açık kapıya yaklaştığında Kent sallanarak dışarı çıktı. Tuhaf bir şekilde çırpınıyordu. Elini kolunu etrafına sallarken silahı havaya fırlayıp geniş bir yay çizdi. Kent diz çöktü. Kendini yere atıp yuvarlandı. Vızıltılar gittikçe yükseldi. Beryer acılarla kuşatıldı. Bütün bedeni yakıcı bir acıyla kaplandı. Evden birinin çıktığını gördü. Hayvana benziyordu. İki ayaklı bir ayıya. Yakarır gibi ellerini havaya kaldırdı. Aslında el denilemezdi. Pençeye benziyorlardı. Kalın, tüylü pençelere. Bedeninin geri kalanı da aynıydı. Yünle kaplı gibiydi. Sabit gözler ve kireç gibi bir yüz. Açık ama sessiz dudaklar. Vızıltılar arttı. Beryer en sonunda ne olduğunu gördü. Yüz, Roy'un yüzüydü. Bedeni arılarla kaplanmıştı. Roy sendeleyerek çatı kenarına kadar gitti, halatın çıpasını geçti, ayda yürür gibi ağır, tuhaf adımlar atıyordu. Çatıyı çevreleyen küçük duvarın üzerine çıktı. Beryer kendine yabancı gelen bir sesle bağırdı. ''Dur, ne yapıyorsun?'' Ama Roy devam etti. Duvarın üzerinde kendine itaat etmeyen bir gücün etkisiyle hareket eder gibiydi. En sonunda duvardan aşağı o kaçınılmaz adımı attı. Sanki havaya asılı kaldı. Kısa ama sonsuzmuş gibi gelen bir süre, gittikçe kakafoniye dönüşen vızıltıların arasında Roy'un bedeni sonsuzlukta süzülür gibiydi. Sanki yer çekimi yok olmuştu. Sanki artık aşağısı ve yukarısı yoktu. Arılar emir almışlar gibi birden bedeninin üstünden havalandılar. Dalgalanan bir girdaba benziyorlardı. Beryer tam o anda Roy'un gözlerinin içini gördü. Ölümü gördü. Ölümle göz göze geldi ve Roy düştü. Beryer kendi çığlığını duydu. Yalpalayarak Roy'un düştüğü yere yöneldi. Birkaç saniyeliğine yok olan acı bütün gücüyle yeniden geldi. Kent yuvarlanmaya son verdi, ayağa kalktı, üzerinde kalan arıları can hıraş silkti. Beryer'in peşine takıldı. Tam çatının kenarına gelmişlerdi ki, Beryer başını geriye çevirdi. Küçük evin ardına kadar açık kapısından kocaman bir arı yığınının aktığını gördü. Zaten yeterince karanlık olan şehrin üzerine kapkara bir bulut gibi yayıldılar. Beryer'le Kent göz göze geldi. Kent, solgun yanağına konmuş bir arıyı alıp başını salladı. Aşağı baktılar. 30 metre aşağıdaki park alanında Roy'un parçalanmış bedenini gördüler. Yarısı bir arabanın üzerinde duruyordu. Kent'in dudaklarından insan sesine benzemeyen bir ses döküldü. "Beryer!" diye kükredi telsiz. "Ambulans yolda. Sen evi kontrol altında tut." Beryer ağır ağır doğruldu. Kent acı ve kederle haykırıyordu. Beryer bedeninin çıplak kalan yerlerinden arıları temizledi. Vücuduna tuhaf, uyuşturucu bir duygu yayılıyordu. Küçük eve doğru kararsız adımlarla yürüdü. Beton duvara yaslandı, içeri hızlı bir bakış fırlatıp geri çekildi. İçeride ne bir insan ne de gizli bir bölme vardı. En az 6 tane ağzı açık arı kovanı gördü. Geriye yalnızca bir arı ve lastik gibi uzayan vızıltılar kalmıştı. Şimdi içeri girilebilirdi. Beryer silahına sıkıca sarıldı, kapının köşesinden dönerek içeri daldı. Ellerini kollarını sallayarak kalan son arıları dışarı kovdu. Odayı gözden geçirdi. Arı kovanlarının dışında yalnızca bir masa ve bir sandalye vardı. Ayşe'nin burada tutulması çok düşük bir olasılıktı. Karsten belli ki onları buraya çekmek istemişti. Yaralamak, öldürmek için mi? Çok zayıf bir ihtimal. Karsten sadist değildi. Evet, zır deliydi. Evet, vatan hainiydi. Evet, ölçüsüzdü. Ama mantıklıydı da. Onları buraya çekmesinin başka bir nedeni olmalıydı. Yer döşemesi, tavan, duvarlar. Hiçbir şey yok. Bütünüyle alakasız bir mekan. Arı kovanlarının içinde ya da masada bir şey olmalıydı. Arı kovanlarının içine dalmaya niyeti yoktu. Arılarla bu kadar yakın temas yeterdi. Küçük masanın üzerinde birkaç arının kaldığını fark etti. Diğerlerine kıyasla çok ağır hareket ediyorlardı. Bir desimetre karelik bir alanda dolaşıp duruyorlardı. Beryer, Sepo'nun verdiği yeni silahın namlusuyla arıları sağa sola dağıttı. Küçük bir zarfın üzerinde dolaştıklarını gördü. Şu tebrik kartları konan zarflara benziyordu. Üzerine arıların sevdikleri bir şey bulaşmış olmalıydı. Beryer zarfı arılardan temizledi ama alıp bakmadı. Merakına karşı koyup incelemeyi Sepo'nun olay yeri uzmanlarına bıraktı. Birden masanın altında bir çekmece olduğunu fark etti. Çömelip çekmeceyi dikkatle çekti. Cehennem gibi bir patlama. Patlamanın tazyikiyle geriye savruldu. Şiddetli bir savrulmaydı. Feleği şaşmıştı. Felaket bir acı hissetti. Gözleri karardı. Bu sonsuz hiçlikte basit bir fikre takılıp kaldı. Çok boktan bir ölüm. Sonrası yalnızca karanlıktı. Gözlerini açtığında yaşadığından emin değildi. Metal grisi saçların altında buz grisi bakışlar gördü. "Mükemmel ajan, hadım edilmiş ajandır," dedi August Steen. "Ama böyle trajik bir şekilde olmasına da gerek yok." "Ne?" diye sordu Beryer nefes nefese. "Eğer çömelmeseydin senin kamış gitmişti." Beryer kurşun geçirmez yeleğine baktı. Kurşunun nereye isabet ettiği açıkça görülüyordu. Tam kalbinin üzerine. "Cehennem zebanisi," dedi. Steen elini uzattı. Beryer tuttu. Acılar içinde doğruldu. Açık çekmeceye doğru gitti. Parçalanmış ön çerçevesinin gerisinde, tetiğine çelik ip bağlanıp çekmeceye monte edilmiş bir silah vardı. Beryer silahı hemen tanıdı. Sig Sauer P226. Büyük ihtimalle kendi eski beylik tabancasıydı. Namlusuna bir kağıt bantlanmıştı. Üstünde el yazısıyla yazılmış, kısa ve özlü bir not vardı. "Bom." "Karşıdan senin peşinde Sam," dedi Steen. "Şimdi seni gerçekten görünmez hale getireceğiz." Beryer, küçük zarfa son bir göz attı. Derin bir iç çekti. Sendeleyerek kapıya yöneldi. Steen ona yetişip destek oldu. Soluk gri kasım göğünden, yavaş, neredeyse hayal gibi bir ambulans helikopteri yaklaşıyordu. İki. 30 Kasım Pazartesi, 09.03. Duyuları onunla oyun oynuyordu. Her şey salınıyordu. Yaklaşan helikopterin sesi gittikçe devasa bir arı vızıltısına benziyordu. Beryer çatıda oturdu. Varlığı acının bütün çeşitlerine açılmıştı. Bedenini ve ruhunu ayırt edemiyordu. August Steen'in bir çantadan kocaman bir rulo gazlı bez çıkarttığını gördü. Bir anlam veremedi. Steen gazlı bezi açarak ona doğru geliyordu. Beryer'in başını sarmaya başlayıp, "Sen de helikopterle gideceksin," dedi. "Hala İsveç'in en çok aranan kaçağısın. Görünmek istemezsin herhalde." Çatıya konan helikopterin rüzgarı savruldu üzerlerine. Beryer, sanki tuhaf bir ağır çekim izler gibi, Steen'in elindeki gazlı bezin nasıl uçtuğunu, çözülerek rüzgarda nasıl kanat çırptığını, Tensta'nın apartmanlarının üzerine doğru yelken açtığını gördü. Steen yeni bir rulo daha çıkarttı. Daha sıkı tutarak Beryer'in başına sarmayı başardı. "Kuyruğu dik tut şimdi," dedi. "Artık gelip Söder Hastanesi'nden toplarım seni." Beryer uçak tutmasından dertli, göğsünde kurşun ağrısı, bedenine gittikçe yayılan arı zehrinin etkisiyle uyuşuk halde helikopterin bir köşesine kıvrılmıştı. Halini aldıran yoktu. O daracık alandaki hastaların içinde en iyi durumda olan oydu. Roy Graham'ın parçalanmış vücudunun üzerindeki battaniye kandan sırılsıklandı. Kent Döz acıdan inleyecek kadar ayıktı. İniltileri arada bir acı ve yastan bir çığlığa dönüşüyordu. Bedeni kadar ruhu da her türlü temasa karşı koyuyordu. Bir hasta bakıcı, elindeki henüz kullanılmamış morfin şırıngasıyla sanki havaya bir tablo çiziyordu. Beryer sahneyi savaş filmlerinde gördüğü sahnelere benzetti. Midesi felaket bulanıyordu. İçi dışına çıkacak gibiydi. Bütün yüzünü kaplayan bandajı kusmuğa bulamasına az kalmışken, dışarı bakan bir pencere bulup mide bulantısını dindirdi. Nihayet o eski sakinleştirici görüntüye kavuştu. Suya. Ama Urs'un da gölünü tanıması zaman aldı. Sonra Tranaberi Köprüsü ve Lila Essingen. Reimer Scholme, Lilyaholm Köprüsü ve Orsta Koyu. Helikopter bir çatının üzerinde, ortasında büyük bir H harfi olan, artı işaretli bir daireye yaklaşana kadar su gözden kaybolmadı. Helikopter hızını pek de fark edilecek kadar azaltmadan harfin üzerine indi. Sonra her şey çok çabuk oldu. Kapılar açıldı, Roy'un sedyesi dışarı çıkarıldı ve gözden kayboldu. Koca bedeni nihayet morfine cevap veren Kent, Söder Hastanesi'nin helikopter alanından içeri taşındı. Pilotlar helikopterden dışarı atladı. Pervaneler yavaşlayıp durdu. Berrier, başında bandaj, olduğu köşede kaldı. Nihayet beyaz giysili biri gelip helikopterin içine baktı, Berrier'e gelmesini işaret etti. Berrier çantasını kapıp adamın peşine takıldı. Birlikte kocaman hastane binasına girdiler. Hasta bakıcı bir kez bile başını Berrier'e dönmedi. Berrier hasta kabul kurallarına uygun olarak acilde perdelerle ayrılmış bölümlerden birine oturdu. Yorulunca süre hesaplamaktan vazgeçerek beklemeye başladı. Uzun bir süre geçti. Anlaşılması zor bir süre. Saatler saatleri kovaladı, gelen giden yoktu. Kendi kendini muayene etti. En çok Zigzauer P226'dan çıkan kurşunun, kurşun geçirmez yeleğe isabet ettiği yer ağrıyordu. Ama kürek kemiğinde çatlak ya da kırık yok gibiydi. Arı zehrinin etkisini tahmin etmek kolay değilse de, herhalde müdahale gerektirecek kadar vahim değildi. Yani August Steen onu buraya başka bir nedenle göndermişti. Belki şimdilik kalabileceği en güvenlikli yer olduğu için. Bir güvenli ev hazırlanana kadar. Eşyaları da oraya taşınana kadar. Evden mi taşıyacaklar? Evine mi girmişlerdi? O şimdi burada sebze gibi hareketsiz otururken Seppo evini mi aramıştı? Sanki evine çok uzun zamandır uğramamış gibiydi. Aslında o kadar uzun zaman geçmemişti. Bir ay, hatta belki daha kısa bir süre. Saatler su gibi akıp gidiyordu. Düşünmeye çalıştı. Kendini düşüncelerinin akışına bıraktı. Karsten şu arılar evini sırf onu mıhlamak için mi hazırlamıştı? Öyleyse burada güvende miydi? Söder Hastanesi'nin aciline girip perde arkasında oturan bir hastaya susturucuyla birkaç kurşun sıkmak işten bile değildi. Büyük ihtimalle biri fark edene kadar epeyce zaman geçerdi. Bunları düşünürken perde aralandı. Berrier Karsten'i gördü. Kalın gözlük camlarının arkasından bakan kısık gözlerini, silahını doğrulttuğunu, belli belirsiz gülümsediğini gördü. Sam Berrier herhalde ölüm ülkesine bu gülümsemeyle gidecekti. Ama gelen Karsten değildi, doktor da değildi. Gelen, kısa kesilmiş saçları, mıknatısa yapışmış demir tozlarına benzeyen adamdı. "Gidiyoruz," dedi August Steen kısaca. Berrier yürürlerken hiç konuşmadı, Steen de öyle. Hastanenin park yerinin gözden uzak bir köşesinde arabaya bindiler. Steen güneye doğru sürdü, şehirden çıktılar. Berrier, gelmeyecek bir doktoru ne kadar beklediğini, ancak hava kararmaya başladığında anladı. Haninye'ye yaklaşırlarken Steen, "O iblis Roy'u öldürdü," dedi. Berrier, Steen'in hiç kımıldamadan boşluğa baktığını fark etti. Roy'un arılarla kaplı bedeninin nasıl çırpındığını, park alanında nasıl parçalandığını görmüştü. Karsten öyle hafife alınacak biri değildi. Sam Berrier'i de kafasına takmıştı. "Beklettiğim için kusura bakma." Berrier müstehsi güldü. Steen devam etti. "Süreci hızlandırmak zorundaydım. Ama işler benim hareket kabiliyetimden de hızlı gelişti." "Nereye gidiyoruz?" dedi Berrier. "Tekne sürmen gerekecek," dedi Steen. Berrier gözlerini Steen'e dikti. "Yapacağından eminim," diye devam etti Steen. "Sudan hoşlandığını biliyorum. Çocukluğunun önemli bir bölümünün Stockholm'ün takım adalarında geçtiğini de." "Beni benden daha iyi biliyorsun," diye homurdandı Berrier. "Suya bakmak seni rahatlatıyor," dedi Steen. Berrier başını salladı. Steen devam etti. "Endişelenme. Eskisi gibi değil. Çok basit. Modern seyir aletleri her şeyi senin adına yapıyor artık." "Yani orada öylece oturacağım, öyle mi? Neredeyse tecrit altına alınmış bir güvenli evde." "Sana verdiğim hayati bir görev. İsveç tarihinde görülmemiş bir terör eylemi demekten başka bir şey demeyecek misin?" "Şimdilik daha fazlasını söyleyemem. Bir süre ne pahasına olursa olsun ortalıkta görünmeyeceksin. Radarlardan uzak duracaksın. Yani tekneyi şimdi bir kez kullanacaksın. Acil durumlar dışında bir daha asla kullanmayacaksın. Seyir aleti seni kayıkhaneye götürecek. Oraya girecek ve orada kalacaksın." "Kayıkhanede mi?" diye haykırdı Berrier. Gerçek bir kayıkhane, dedi Steen buz gibi bir yüzle. İçine tekneyle girilenlerden. Tekneyi oraya sokup bağlayacak ve bekleyeceksin. Kulübede ne ararsan var. Güvenlikli internet bağlantısı ve bir sürü kitap. Paralı tatil gibi düşün. Herhangi bir hobin var mı? Beryer şaşkın, sert bir ifadeyle baktı Steen'e. Saat, dedi en sonunda. Saat mekanizmaları. August Steen güldü. Araba yolculuğu boyunca bir daha konuşmadı. Nineshamn'a girdiler, Nineshamn'dan geçtiler, Nineshamn'dan çıktılar. Dünyanın sonuna gelmiş gibiydiler. Misafir limanı misafirperver değildi. Muhtemelen yakındaki adaların dostça göz kırpan ışıklarından dolayı deniz çok karanlık görünüyordu ve çok da acımasız. Belki de etraflarındaki dünyanın ıssızlığının nedeni orada yalnız olmalarıydı. İskele boyunca yürüdüler. Tekneler sanki karanlığın beşiğinde salınır gibiydi. Neyse ki yağmur ve fazla rüzgar yoktu. Ürkütücü olan karanlıktı. Bir de Sam'in çok uzun süredir tekne kullanmamış olması. Hele de zifiri kış karanlığında. Durdular. Beryer çantasını yere koydu. Steen bir iPad uzattı. Beryer aldı. iPad'in ışıksız ekranına baktı. Parmağını üzerinde gezdirdi. Ekranda bir harita belirdi. GPS navigasyonu kusursuz, dedi Steen. En küçük resiflerden bile uzak tutacağına kalıbımı basarım. Yani denedin. Bir helikopter evden eşyalarını getirecek. Çok geçmeden 4 kutu eşya kulübenin kapısında olur. Peki sen ne yapacaksın? Sepo ne yapacak? O beni bulmadan kaç treni bulacak mısınız? Fazla böbürlenme, dedi Steen. O kadar önemli değilsin. Ama onu elbette yakalayacağız. Araştırma son sürat devam ediyor. Her şeyden önce Ayşe Paçaçi'yi kurtarmalıyız. Ali Paçaçi'nin dilini çözmek için bu şart. Yoksa kızı esir olduğu sürece konuşmayacak. Ali'nin nerede olduğunu şu dünyada benden başka bilen yok. Karşten şimdiye kadar Ali'nin bağlantı kurmasını, kızının yerini almayı teklif etmesini bekledi. Şimdi daha aktif bir evreye girmiş görünüyor. Ali'yi kendi arama evresine. Bizi yemleyerek Tensta'daki tuzağa çekti. Oraya gitmemizi ve bizi aşağılamak istiyordu. Siz Karşten'i yakalayacak, Paçaçi'den bilgi alacaksınız ve ben o bilgiyle harekete geçeceğim, öyle mi? Tekrar baştaki soruya döneyim. Neden ben? Bu konuyu şimdi mi tartışalım istiyorsun sahiden, dedi Steen. Bütün yolculuk boyunca susup durduktan sonra. Evet, nedenini bilmek istiyorum. Yoksa şu lanet tekneyi asla bilmem. Ya ne yaparsın? Başka bir kayıkhanede mi saklanırsın? Ülkeden mi kaçarsın? Niçin? Neden ille de ben? Augustin iç çekti. Beryer'in kolundan tutup güçlü, dıştan motorlu, donanımlı bir tekneye doğru yürüdü. Zamanı geldiğinde son derece önemli olacak özel bir yeteneğin var. Özel yeteneğim, benim. Ve o soruyu henüz cevaplamadın, dedi Steen, Beryer'e Sepo'nun silahıyla mermi kutusunu uzatırken. Ciddi bir soruydu. Ne sorusu ya, dedi Beryer ve silahla mermi kutusunu aldı. Hobin var mı? Üç. 1 Aralık Salı, 10.21. Suyun yüzeyini daha yeni kaplamış buzu kırdı. Suya atlarken düz yüzeyin bir parçasının nasıl parlayıp söndüğünü göz ucuyla görmüştü. Sanki milisaniyelik bir sürede tek tek hidrojen atomlarının yabancı oksijen atomlarına doğru nasıl uzanıp nasıl kırılgan bir yüzey oluşturduğunu ayırt edebilmişti. Soğuk şoku tam da hesapladığı gibiydi. Ama tabii teori pratikten başka bir şeydi. Bütün bedeni ürperdi. Soğuk, dar dalgıç elbisesini şoka girmiş bedenine bastırdı. Su sanki dondurmak ister gibi onu kucakladı. Su onu donduracak, gelecek kuşaklar buz kütlesinin içindeki eski zaman insanını şaşkınlıkla izleyeceklerdi. Bilim insanları dikkatli bir şekilde çözülmesini sağlayacak, yüzündeki şaşkınlık kaybolmadan tükettiğimiz dünyanın yerini çoktan almış olan yapma gök cisminin yerçekimsiz atmosferinde dolaşıp duracaktı. Bu tuhaf hayalin sakinleştirici bir etkisi vardı. Üstelik ona uzayda yürümeye benzettiği ilk yüzme deneyimini hatırlatmıştı. Oksijen tüpünden nemli havayı aceleyle çekince, göğüs kafesinde kısa bir süre önce kurşunun çelik yeleğe değdiği yerde bir ağrı hissetti. Bu öldürücü hobiyi niye bıraktığını hatırladı. Mavi sarı çizgili, öpücük dudaklı, kocaman bir balığı okşayan bir el, dalma hobisini canlandırmıştı. Bu hoş anı, lastik tadındaki ağızlığı dişlerinin arasına aldığı o ilk günün üstünden geçen 15 yılın kapılarını da açmıştı. Aynı zamanda soğuk şoku ve Lombok'ta geçirdiği büyüleyici dalgıç tatilinden sonra dalgıç malzemelerini rafa kaldırmasına neden olan bir dizi olayın anılarını da belleğinden silip atmıştı. Dalgıç maskesinin dayanıklı camının önünde şimdi dalgalanan kıllar o zaman çok seyrekti ve neredeyse hiç rahatsız edici değildi. Gri kahverengi sakal ve bıyıkları şimdi görüş alanının yarısını kapatmakla kalmıyor, maskeden sızıntı riskine de yol açıyordu. Kıllarının arasından nihayet bakabildiğinde önünde bambaşka bir dünya açıldı. Suyun yüzeyi yukarıdan karanlık görünüyordu. Bu suya atlamak, katran dolu bir kazana atlamak gibiydi. Üstelik Kasım'ın ilk günlerinde hep olduğu gibi kasvetli, kirli, gri bir öğle öncesiydi. Beryer, dibi büyük ölçüde ölmüş olan Baltık Denizi'nde çok şey görmeyi beklemiyordu. Ama suyun yüzeyini kaplamaya başlamış, buzdan sızan, gün ışığının ortaya çıkarttığı pürüzlü kayalarla, hayalet gibi salınan deniz yosunlarından ibaret yeşil dünyadan gerçekten etkilenmişti. Önünden renksiz küçük bir balık sürüsü geçti. Isısı en fazla 5 derece olan suda hızla ilerledi. Dünyanın en büyük, en saklı, en gizli bölümünü ziyaret etmenin ona ne kadar cazip geldiğini hatırladı. Denizin dibi gittikçe karakter değiştirip, düzleşip çıplaklaşırken yeniden doğan varlığının nasıl açıldığını hissetti. Derin sulara doğru yüzdüğü kuşkusuzdu. Dikkati elden bırakmadı. Tıpkı araba kullanmayı öğrenirken olduğu gibi, gözlerini görüş mesafesindeki uzak alanlardan ayırmadan neler yapacağına karar verdi. Oraya en fazla 5-6 metre kaldı derken, birden ileriyi göremez oldu. Kaybolmuştu. Durdu, yüzdü, inceledi. Birkaç kulaç ilerledi, yaklaştı. Sanki denizin dibi yok olmuş, yerini sonsuz bir derinlik almıştı. Şimdi kenarındaydı. Tuhaf bir şeydi. İçine düşülemeyen bir uçurum. İsveç buydu işte. Stockholm'ün takım adalarında, her şeyin güvenli ve tanıdık olduğu bir yerde, birdenbire karşısına hiç bilinmeyen bir uçurum çıkıyordu. O uçurumdan uzak durması gerektiğini anladı. Ne var ki, insan bir şeyden uzak durması gerekiyorsa, genellikle daha çok yaklaşırdı. Uçurumun üzerinde yüzdü. Önce yukarı, sonra aşağı baktı. Bir şey göremedi. Dikkatle durumu anlamaya çalıştı. Sağ uyluğu boyunca hafif bir akıntı hissetti yalnızca. Aşağıya doğru dikkatle yüzmeye başladı. Önce ne olduğunu pek anlayamadı. Çok hafif bir değişiklik hissetti. Yüzünde hafif bir soğukluk. Yalnızca soğuk değil, ıslaktı da. Maskenin içindeki bıyığı artık yukarı kalkmıyor, tıpkı deniz dibindeki yosunlar gibi salınıyordu. Maskeden su sızıyordu. Bildiği bir durum değildi. Bambaşka bir şeydi bu. Vücudunu bir panik kapladı. Tuhaf bir telaş saldırdı ruhuna. Onu darmadağın etti. Boşlukta çırpındığını hissetti. O çıplak soğuklukta. Bilinci bilinmedik yollardan geri döndü. Şaşkınlıktan sıyrıldı. Panik duygusundan kurtuldu. Maskedeki su boşaltılmalıydı. Maskede biriken suyun boşaltılması ilk öğretilen şeylerdendi. Nasıl yapıldığını hatırlamaya çalıştı. Yukarı doğru bakarken maskeyi aşağı doğru çekti ve burnuyla hava üfürdü. Bunu birkaç kez tekrarlayınca maskedeki su yok denecek kadar azaldı. Ama rehavete kapılmamalıydı. Etrafına baktı. Aşağı, yukarı, sağa, sola, yukarısı, aşağısı, şurası ya da burası diye bir şey yoktu. Yön diye bir şey yoktu artık. Ve nerede olduğunu anladı. Suyun ortasındaydı. Ne yer çekimi, ne kaldırma kuvveti vardı. Hiçbir kerteriz yoktu. Hiçbir referans noktası yoktu. Yüzerek doğrudan uçuruma dalabilir, yüzeye çıkabilir ya da karaya çıkabilirdi. Sam Berger, olduğu yerde, o kocaman hiçliğin içinde kaldı. Her yüzme hamlesi onu ölüme yakınlaştırabilirdi. Yön duygusunu bütünüyle yitirmişti. Ne yüzeyi, ne dibi görebiliyordu. Neyin yukarı, neyin aşağı olduğunu söyleyecek bir görsel ipucu yoktu. Tutunabileceği bir şey yoktu. Devasa okyanusun ortasına sürüklenmiş gidiyordu sanki. O boş, ıssız, sonsuz uzayda kesin olarak kaybolmuş gibiydi. Ama maskede biriken suyu boşaltmıştı. Devreye giren tecrübeleri sayesinde kendini toplamayı başarılı, daha sadece birkaç saniye olmuştu. Etrafında nefesinin kabarcıkları uçuşuyordu. O büyük boşluğun içinde dönmeye devam etti. Sonra birden bir fikre kapıldı. Olağanüstü bir fikir kök saldı içine. Hava, eve dönüş yoluydu. O büyük içliğin içinde hiç kımıldamadan uzandı. Etrafını kuşatan atmosferden kabarcıklar yok olana kadar nefesini tuttu, sonra derin bir nefes verdi. Kabarcık akını birden belirgin bir yön kazandı. Bedeninden aşağı akar gibiydi. Döndü, kabarcık akınının aşağı doğru yolculuğunu izledi. Kendisine aşağı gibi gelen yöne. Aslında orası yukarıydı. Bir kez daha derin bir nefes verdi ve kabarcıkların peşine takıldı. Yukarıya. Uçurumdan yukarıya çıktı. Denizin dibini tekrar ayırt edebildi. Evin yolunu bulduğundan emin oldu. Ayaklarını dipteki çıplak kayanın üzerine basıp yine maskesinde biriken suyu boşalttı. Suyun ortasında. Suyun ortasında doğa yasalarının yok olduğu duygusunu unutmuştu. Bunu daha önce de yaşamıştı. O büyük, mavi sarı çizgili balıkla karşılaştıktan sonra. O güzel anı, kötü olanı perdelemişti. Endonezya'da, Lombok limanında bir daha asla dalmayacağım diye yemin etmişti. Hatalarından ders almakta iyi değildi. Lanzarote açıklarındaki küçük balıkçı kulübesine yüzerken bir daha asla dalmayacağım diye yemin etti. Dört. 1 Aralık Salı, 13.44. Sam Berryer su yüzeyini inceledi. Isı tekrar sıfırın üstüne çıkmıştı. Birkaç saat önce sudan çıkarken kırdığı ince buz tabakasından geriye küçük bir parça kalmıştı. Bu tabakada gözlerinin önünde eriyip kayboldu. Gökyüzü griydi, pusluydu. Acımasız bir gün ışığı vardı. Aydınlatmayan, umut vermeyen, neredeyse yarım yıldır hiçbir şeyin değişmeden beklediğini söyleyen, kötücül, parlak gri bir gün ışığı. Gözleri takım adaların en ucuna kaydı. Sonrası Gotland'a kadar açık denizdi. Zaman öylesine tuhaftı ki. Her şey bir bekleyişti. Bu ıssız adaya geleli öyle çok olmamıştı. Ama daha şimdiden içini bir huzursuzluk kemirmeye başlamıştı. Topuklarının üzerinde döndü. Yukarı, kulübeye doğru yürüdü. Yarı yolda durup iskeleye baktı. Görünmüyordu. Kamuflaj kusursuzdu. Gece takım adalar manzarası karşısında tekneyi hızla soktuğu, biraz ilerideki kayıkhane de görünmüyordu. Kulübenin durumu da aynıydı. Ağaçların dalları, yosun kaplı çatısını kendiliğinden kaplamış gibiydi. Olur da beklenmedik bir misafir kapısını görürse, kapının ardında küçük, virane bir kulübe olduğunu düşünürdü. Bu bir çeşit illüzyondu. Ustaca hazırlanmış bir illüzyon. Berryer, kapıyı açıp şarap mahzenine girdi. Zengin şarap koleksiyonu, damak zevki düşünülerek birkaç şişe kaliteli malt viskiyle takviye edilmişti. Isısı ve ışığı mükemmel ayarlanmış mahzenden geçerek büyük kulübeye çıktı. Buraya büyük kulübe diyordu. İşin doğrusu nasıl adlandıracağını bilemiyordu. Beklediğinden farklıydı. Koltuk takımı, yemek masası, çalışma masası, bir köşede karşısına dikilen Fransız mutfağı, saunasıyla tam donanımlı bir banyo. Bu tür modern bir balıkçı kulübesi olan böyle bir ada, açık piyasada milyonlarca kron ederdi. Ama ne kulübenin ne de adanın açık piyasayla alakası vardı. Tam tersine ikisi de gözlerden uzak tutuluyordu. Berryer'in kaldığı Sepo'ya ait ilk güvenli ev bu değildi. Ama en rahat olduğu kesindi. Ve görevi beklemekti. Çalışma masasının yanındaki duvarda Stockholm takım adalarının büyük bir haritası asılıydı. Haritanın yanında bir beyaz tahta vardı. Üzerine dağınık vaziyette kağıtlar iğnelenmişti. Ortalara doğru belirgin bir düzen kazanıyordu. Merkezde bir fotoğraf vardı. Masum bir okul fotoğrafıydı. Fotoğraftaki siyah saçlı, gülümseyen kız Ayşe Paçaçı'ydı. Sam Berryer'in başarısızlığının kanıtı. Kaçırılan 7 kız çocuğundan Molle Bloom ve Berryer'in kurtaramadıkları tek kız çocuğu. 7-1. Ayşe yakında reşit olacaktı. Berryer, Sepo'nun kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğünü tahmin edebiliyordu. Bu faaliyete katılmasına izin verseydiler bile, dişe dokunur bir katkısı olmazdı. Ama böyle, August Stee'nin deyimiyle cidden görünmez harekete geçmeyi bekleyen bir kaynak gibi durmak da çok sinir bozucuydu. Ayşe Paçaçı. Bir kez onu korumakla görevlendirilen adam tarafından kaçırılmıştı. Bu ikinci kaçırılışıydı. Onu bu defa Sepo'nun içinden bir köstebek, Karsten adında çok tehlikeli bir adam kaçırmıştı. Herkes bu adamın peşindeydi. Durum buydu. Beryer yüzünü buruşturdu. Gözlerini Ayşe'nin resminden ayırıp odaya çevirdi. Düzenli olduğu söylenemezdi. Gelişi güzel doldurulmuş, dört devasa karton kutu vardı. Yüzündeki buruşukluk hoşnutsuzluğa döndü. Steen'in gözdelerinin, artık Kent Leroy değildi, zaten artık yoklardı da, evindeki çekmeceleri karıştırdıklarını düşünmek bile midesini bulandırdı. Bir yandan anlıyordu da. Sam Beryer, İsveç'in en çok aranan kaçağıydı. Blok Caddesi'ndeki evine gitmesi elbette akıl kârı değildi. Yine de iç çamaşırlarını bulmak için komodinin çekmecelerini, çocuk ve kadın giysilerini sağa sola saçarak saygısızca karıştıran kaba elleri hayal etmekten kendini alamıyordu. Steen'in adamları, Beryer'in felaket derecede kirli yatak odasından büyük ihtimalle bir sürü pislik getirmişlerdi. En yakındaki kutuya karanlık bir bakış fırlattı. Tabii ya, bunlarsız ne yapardı? Sarı bisiklet kaskı, iki uzaktan kumanda, bir kutu küçük çivi, birkaç eski okul albümü, bezlen anakonda yılanı, kırık badminton raketi, Freya'nın kişisel gelişim kitabının sayfalarından karma karışık bir yığın. Bu ıssız adada tam da bunlara ihtiyacı vardı. Helikopter karton kutuları adaya getirdikten sonra Beryer onlara ancak şöyle bir göz atmıştı. Kutuları içeri taşımış, açmış, içini bir hoşnutsuzluk kaplayınca öylece bırakmıştı. Kutular yerine yanında getirdiği çantayı boşaltmıştı. İki olayın belgelerini sığdırdığı çantayı. Önce elbette saat kutusunu çıkarmıştı. Önünde çalışma masasında duruyordu. Lupu ve saat kasası açma aparatını da yanına almıştı. Bir örtünün üzerinde 1957 yapımı Rolex Oyster Perpetual Datejust vardı. Açık kasasıyla bedeni yarılmış bir hayvana benziyordu. Küçük dişlilerin, çarkların mükemmel bir işbirliğiyle nasıl çalıştığını görüyordu. Ama sanki bu adada her zamankinden daha yavaş çalışıyordu. Sanki saniyeler burada gerçek dünyada olduğundan daha uzun sürüyordu. Gerçek dünya, insanın buradaki gibi zalim bir atalete, merhametsiz bir yalnızlığa mahkum olmadığı dünyaydı. Çantadan çıkardığı diğer şey, Ayşe Paçaçi'nin okul fotoğrafıydı. Bunu beyaz tahtanın ortasına yerleştirmişti. İki olayın diğer belgelerini de çıkarmıştı çantadan. Bilgisayarı, Molle Bloom'un tuhaf düzeneklerini, kutular, kablolar, yönlendiriciler, kablo göbekleri, gizli polis olduğu için Sepo'nun keşfedilmez bilgisayar ağına erişmesine imkan veren eşsiz aletlerini de çıkardı. Bloom, bir deli onu kesip biçmeden önce bunları kullanıyordu. Şimdi sırası değil. Şimdi bunu düşünmemeliydi. Bu düşünceler gecelerini ele geçirip uykularını yeterince mahvetmişti. Bir de şimdi etmesindi. Molle'nin güvenli ağ aletlerinin nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyordu. Veli Nimet'i August Steen'in arzularına karşı gelerek Sepo'nun intranetine bağlanmak ve güvenlik duvarlarını aşmak çok riskliydi. Küçük ve çok dikkatli adımlar atmalıydı. Molle'nin tüm şifrelerini biliyordu. Başarmaması için bir neden yoktu. Başka hiçbir işe yaramasa bile belki en azından huzursuzluğuna merhem olurdu. Doğru değildi bu. Huzursuzluğu kolay tamir edilir gibi değildi. Kişisel ya da özel değil, mesleki bir huzursuzluktu. Ancak çalışarak tedavi edilebilirdi. Bu da her ne kadar karınca hızında ilerlese de bir çeşit işti. Agustin'in onu burada bir kenarda tutması, kısık ateşte yavaş yavaş yanmaya bırakmak gibi bir şeydi. Bu onun asıl işi değildi. Sam Beryer, üstlendiği görevi asla yarım bırakmazdı, yedide birini bile. Görevi Ayşe Paçaçi'yi bulmaktı. Yani Karsten hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Henüz bu bilgiden de çok uzaktaydı. Daha doğrusu hiçbir şey bilmiyordu. Bir tek resimler vardı. Yok edilemez resimler. Ağzına çorap tıkılmış Silen'in resmi. Kalbine üç kurşun sıkılmış katilin resmi. Roy'un sanki yer çekimi yokmuş gibi sonsuzlukta süzülen arılarla kaplı bedeninin resmi. Bu resimler hiçbir zaman kaybolmayacaktı. Sam Beryer'le mezara gidecekti. Sert, ağır, sivri bir öfkeye kapıldı. Karsten'i bulmalıydı. Bunu mutlaka yapmalıydı. Sağ eline baktı. Titriyordu. Öfkeden titriyordu. Sol elini üzerine bastırdı, sıkıca tuttu. Bütün enerjisini, dikkatini toplamaya, berrak düşünmeye verdi. Karsten, August Steen'in sağ kolu pozisyonuna yükselebildiğine göre Seppo'da uzun bir geçmişi vardı. Yani Seppo, hayatını didik didik ederek araştırmış, içini dışını öğrenmiş olmalıydı. Yine de onları aldatmayı başarmıştı. Steen, köstebek hemen yanı başında olmasına rağmen bir yıl kadar köstebeği aramış, bir sonuç alamamıştı. Kısa bir süreliğine de olsa Berger'de Karsten'le karşılaşmıştı. Evet, zeki ve enerjik bir adamdı. Belli ki bir parça da çılgındı. Yoksa yabancı bir güce satılmazdı. Üstelik öyle sıradan bir yabancı güce değil. Düşünülebilecek en kötüsüne. Bir zamanlar gelişirken, şimdi güçten düşen halifeliğe satılmıştı. Evet, Karsten zeki, enerjik, çılgın, zayıf karakterli, tamahkardı ve kör olmak üzereydi. Son haftaların izlenimlerine göre de Molly Bloom'a bir parça aşık olmuştu. Ama bunların hiçbiri Seppo'nun bilmediği şeyler değildi. Berger'e bizzat Steen anlatmıştı. İyi yağlanmış, kocaman bilgi makinesi çoktan tam kapasite çalışmaya başlamıştı. Berger'in buna katacağı bir şey yoktu. Ne yeni bir bilgi, ne de eksikliğini duyduğu bir bakış açısı. Ne kadar kafa yorsa da içinde cinayet şüphesiyle aranan eski bir polis olarak Seppo'nun gözünde kendisini avantajlı kılacak bir neden bulamadı. Belki de tek avantajı kaybedecek bir şeyinin olmamasıydı. Zaten her şeyi kaybetmişti. Masanın başına oturdu. Elini dizüstü bilgisayarının fare altlığının üzerinde gezdirdi. Arama hala devam ediyordu. Bu Seppo'nun sistemine giden yolda bir adımdı. Açık bir kapı bulma çabası. Molle açıklamaya çalışmış, Berger her zamanki gibi yarım kulak dinlemişti. Çünkü Molle'nin her zaman el altında olacağına, teknik işleri hep onun halledeceğine dair bir inanç vardı içinde. Molle'ye ihanet etmişti. Psikopat, katil bir çift, Molle'yi elinden kapmıştı, engel olamamıştı. Engel olamamıştı. Hayır, sırası değil. Yine de uyur uyumaz düşlerine girecekti. Bakışlarını tekrar ekranda dönüp duran arama işaretine çevirdi. Üzerine bir huzursuzluk çöktü. Tekrar dışarı çıksa, iskeleye inip denize baksa, gözünün takılacağı bir şey arasa ama yine hiçbir şey bulamasa mıydı? Yine de bu umutsuz bekleyişte dalgıç giysilerini giyip buz gibi suya atlamayı düşünmedi. Bu hobinin miadı dolmuştu. Birden interneti olduğu dank etti kafasına. Anonim vekil sunucuyu çoktan etkinleştirmişti. Adada birkaç tane güvenlik kamerası olduğunu biliyordu. İstediği zaman onları harekete geçirebilir, şu an ekranda ne olduğuyla ilgilenmezdi. Akla gelen arama prosedürü için Google penceresi açtı. Yıllarca hemen her gün boş yere bu prosedürü uygulayıp durmuştu. Önce Freya Babino'yu arattı. Her zamanki gibi bir sonuç alamadı. Eski sevgilisi, kocasıyla birlikte sanki Paris'te yer yarılmış da içine girmişti. Büyük ihtimal diye düşündü acı bir gülümsemeyle, kendi evi olmayan ev kadını oldu. Marcus Babino'yu arattı. Bundan da işe yarar bir sonuç alamasa da, Marcus'tan 10 dakika daha küçük kardeşini aramakta tereddüt etmedi. Oscar Babino. İkizler. Hayatının ışıkları, yokluğu hissedilen, yokluklarıyla daha güçlü parlayan ışıklar. Kutup yıldızı, hareketsiz noktasındadır dönüp duran dünyanın. Her şeyin hareket noktası. Birden bir şey oldu. Facebook sayfası. Oscar Babino, Paris. Evet, profilde küçük oğlunun fotoğrafı vardı. Onun olağanüstü büyük bir versiyonu. 11 yaşındaydı. Berger, fotoğraftan onun süzme bir hip-hopçu olduğuna hükmedebilirdi. İçgüdüsel olarak ekran görüntüleri aldı. Profilde fazla bir şey yoktu. Daha birkaç gün önce açılmıştı. Topu topu iki gönderi ve birkaç yorum vardı. Hepsi de Fransızcaydı. Oscar 12 arkadaş edinmişti. Bütün yorumlar bu arkadaşlarındandı. İlk gönderide Paris'teki terör saldırısından duyulan üzüntüler ifade ediliyordu. Saldırı Saint Berger, Lapland'da baygın yatarken gerçekleştirilmişti. Yaşıt oldukları belli birkaç kişi, üzgün emojilerle kısa ve öz yorumlar yapmıştı. En son gönderi birkaç gün önce paylaşılmıştı. Dağınık bir oğlan çocuğu odasının fotoğrafıydı. Bir ranzanın alt yatağındaki yorganın altında biri vardı. İki elini birden dışarı uzatmış, zafer işareti yapıyordu. Yorganın alt tarafından dışarı fırlayan ayak parmaklarıyla da zafer işareti yapıyordu. Berger'in içi titredi. Boğazı düğümlendi. Elini uzattı, dizüstü bilgisayarının soğuk ekranını hafifçe okşadı. Onun işaretiydi. Baba Sam'in sevindiğinde yaptığı abartılı jest. İkizlerin ikisine de bu yetenek doğuştan gelmemişti. Diğerlerini aşağı bükerken, iki büyük ayak parmağını böyle ayırıp zafer işareti yapabilmek için çok çabalamaları gerekmişti. Sonuç çok tuhaf görünen bir ayak oluyordu. Sonra yorganın altına girilir. Örneğin bir televizyon oyunu kazanıldıktan sonra bacaklar ve kollar, eller ve ayaklar dışarı uzatılırdı. Ve tam 4V işareti yapılıyordu. Resim hakkındaki tek yorum 14-8'di. Herhalde bir çeşit değerlendirmeydi. Büyük ihtimalle ikizlerden biri diğerini bir oyunda yenmişti. Ancak yorganın altında yatanın kim olduğunu, başkasının felaketine duyulan, mesnetsiz olmayan bu mutluluğun sahibini çıkarmak imkansızdı. Sam Berryer bunu bir işaret olarak yorumlamayı seçti. İkizleri, 3 yıl önce kaybolan, Paris'in yuttuğu ikizler, kendilerine ihanet eden babalarıyla iletişim kuruyorlardı. Velayetlerini anneleri Freya'ya koşulsuz terk eden babalarıyla. Polis olmasına karşın yeni evlerinde yeni babaları Fransız Jean Babino'yla nasıllar diye araştırmayan babalarıyla. Gelmeyen haber iyi haberdir, şüpheli mottosundan hareket eden, çocuklarını düşünmesi gerekirken kendini terk edilmişliğine hasreden babalarıyla. Sam Berryer yalnızca birkaç hafta içinde onlarca yıl geçmiş gibi olgunlaşmıştı. O an Facebook'a kaydolmaya karar verdi. Gerçek adını mı yoksa yalnızca ikizlerin anlayacağı bir çeşit şifre isim mi kullanması gerektiğini düşünürken bilgisayarı çınladı. Ekrandaki görüntüyü değiştirdi. Arama bitmişti. Ekran titredi, göz kırptı. Hiç değilse Molle Bloom'un gelişmiş sistemine bir adım atabilmişti. Molle, muhtemelen Sam'in çocuğunu taşıyordu. Hayır, şimdi sırası değil. Geceye kadar bekle. Bırak şu bok olgunlaşsın, mayalansın, çürüsün, kendini yeni karabasanlara hazırlasın. Oturumu başlatma sürecini dikkatle etkinleştirdi. Yeni bir arama yapmaya başladı. Tekrar Facebook'a döndü. En azından şimdi gecenin karabasanlarına nasıl karşı koyacağını biliyordu. 4V işaretiyle.